Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilussâlihât. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Ve tevâsav bilhakki وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Şehriver 1400, Hicri Gameri 3 Safer 1443 ve Miladi Takvimle 10 Eylül 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol, Umut Işığı ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ve Rusya, Afganistan'da kapsayıcı hükümet oluşturmasına vurgu yaptılar. Garibabadi Ajansı yapıcı olmayan eylemleri konusunda uyardı. Ryabkov ve Mali nükleer görüşmelerin devamı konusunda istişarelerde bulundular. İran, dünya güçlerinin koronaya karşı tutumunun demokrasinin ruhuna aykırı olduğunu bildirdi. Erdoğan Amerika'ya gidecek. Afganistan krizinin sebebi kendi değerlerini empoze etmeye çalışan Amerika'dır dedi. Şimdi haberler.
İran ve Rusya, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet oluşturması gereğine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi yaptı. Yapılan görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke yetkililerinin Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesindeki görüşmeleri, korona ile mücadelede iki ülkenin işbirliği, bölge gelişmeleri ve Afganistan ile ilgili konular ve nükleer anlaşma ile ilgili meseleler gündeme geldi. İki ülke Dışişleri Bakanları ayrıca Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet oluşturması hususuna da vurgu yaptılar. Lavrov, kapsamlı ortak eylem planı ve Viyana müzakereleri ile ilgili ülkesinin de İran gibi Kuveyt'te hiçbir değişikliği kabul etmediğini ve nükleer anlaşmanın tam uygulanmasını istediğini söyledi.
İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası meseleleri ve Viyana müzakerelerini telefonda görüştüler. Hollanda Dışişleri Bakanı dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la yaptığı telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı'nın göreve başlaması ve atanmasından dolayı kendisini tebrik etti ve Hollanda'yı ziyaret etmeye davet etti. Telefon görüşmesinde Hollanda Dışişleri Bakanı 10 yıllardır yerinden edilmiş milyonlarca Afganlı'nın İran'da ağırlanmasını ve bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin insani yardımlarını övdü. İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları bu telefon görüşmesinde ayrıca İki ülke Dışişleri Bakan Yardımcılarının istişareleri ve ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve ardından Hollanda tarafının İran'a ziyareti konusunda anlaştılar. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın telefon görüşmesinde İran'ın ikili ilişkileri geliştirme yolları, Yemen, Afganistan bölgedeki gelişmeler ve Viyana görüşmeleri konusunda Tahran'ın konumunu anlattı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yapıcı olmayan eylemlerine karşı uyararak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve politika yapıcı organları, kendilerini nükleer anlaşmanın kaderinden ayıramazlar ve yapıcı olmayan herhangi bir eylem müzakere sürecini bozacaktır, dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Kazım Garibabadi attığı bir tweetle, ajansla ilgili gelişmeler ve önümüzdeki hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısını atıfta bulunarak, siyasileşmemek, bağımsızlık, tarafsızlık ve profesyonellik, ajansın güvenirliğini korumak ve üye ülkelerin güvenini kazanmak için temel ilkelerdir, dedi. Garibabadi ayrıca ajansın üye ülkelerle güvensizlik oluşturmamak için işbirliğini ve etkileşimi güçlendirmeyi planlaması gerektiğine vurgu yaptı. İranlı yetkili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve onun politika yapıcı organlarının kendilerini nükleer anlaşmanın kaderinden ayıramayacaklarını kaydederek, yapıcı olmayan herhangi bir eylem müzakere sürecini bozacaktır. Elbette önümüzdeki hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında mantığın galip geleceğini umuyorum, dedi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki daimi temsilcisi, ajansın genel müdürü Rafael Grossi'nin İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında 4 güvenlik meselesi olduğunu biten raporuna tepki olarak, örgüte bağımsızlığın korumasını tavsiye ederek kimse İran'ın nükleer faaliyetlerine son verilmesini talep edemez, dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Amerika'nın İran Özel Temsilcisi Robert Malley, nükleer anlaşmayı canlandırma konulu müzakerelere devam edilmesi gerektiğini vurguladılar. TASS Haber Ajansı'na göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiride nükleer anlaşmanın uygulanmasına tam olarak geri dönme olasılığı konusunda önemli bir görüş alışverişi oldu cümlesine yer verdi. Bildirde ayrıca iki taraf, İran ve Amerika temsilcileri de dahil olmak üzere anlaşmanın tüm üye devletlerin katılımıyla Viyana çerçevesi kapsamında işbirliğini sürdürme konusunda kararlılıklarını yeniden teyit etti denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına dönme konusundaki istekliliğinin önemini ve Nisan-Haziran ayları arasında gerçekleşen görüşmelerin sonuçlarına dayanarak daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Bildirdi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yönetim kurulunu istikrara kavuşturma ve canlandırma sürecindeki önemli rolü de vurgulandı denildi. Nükleer anlaşmaya canlandırma amaçlı Viyana müzakerelerinin 6. turu 12 Haziran'da Viyana'daki Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısıyla başladı. Aynı gün İran müzakere heyeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin temel taleplerini yerine getirmeden kesinlikle bir anlaşmaya varılamayacağını açıklamıştı.
Avusturya'nın başkentinde Dünya Parlamentoları Başkanları 5. toplantısına katılan İran İslami Danışma Meclisi Parlamentolar Arası Birliği Başkanı, dünya güçlerinin koronaya karşı davranışlarının haksız ve demokrasinin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. İran heyetine başkanlık eden Ahmet Nadiri, Perşembe günü İran'a verdiği özel bir röportajda, bazı dünya güçlerinin özellikle de korona aşısının yapımında üstün olanların diğer ülkeleri zorladığını, bunun adalete hatta demokrasinin ruhuna aykırı olduğunu söyledi. Nadiri, zirvede İslam Cumhuriyeti'nin ana tartışmasını farklı kültürlere ve yerli değerlere saygı duymamız gerektiğini, bu bağlamda parlamentoların uygun mevzuatla demokrasiye aykırı eylemleri önleyebileceğini söyledi. İranlı milletvekili, terörle mücadele zirvesinde bir İran heyetinin varlığına da atıfta bulunarak, toplantıda İran'ın hala insan hakları iddiasında bulunan bazı ülkeler tarafından desteklenen terörizmin kurbanı olduğunun vurgulandığını da sözlerine ekledi. Son yıllarda bazı batılı ülkelerin bir yandan kendi içinde İslamofobiyi teşvik ettiğini, diğer yandan aşırılıkçı ve tekfirci grupları destekleyerek diğer toplumlarda nefreti yaydığını ve bunun birçok ulusa yol açtığını anlattı.
İran İslami Danışma Meclisi Parlamentolar Arası Birliği Genel Sekreteri Müçteba Rızaha, Amerika, İran'a yönelik yaptırımların koşullarıyla farklı ülkelerin İran'a kolayca aşı gönderemeyecekleri bir ortam sağladı, dedi. Müçteba Rızaha, APA grubunun Türkiye Başkanı Ravza Kavakçı ile yaptığı görüşmede, Amerika ve Avrupa'nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmamalarının şimdiki duruma gelinmesine sebep olduğunu belirterek, taraflar taahhütlerini yerine getirirse anlaşma verimli olabilir, dedi. Rızaha, İran şu anda resmi olarak 3 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor ve onlar için şartları İran halkına eşit hale getirmeye çalıştı ve ülkede çeşitli sübvansiyonlardan da yararlanıyorlar, dedi. Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreterine göre Afgan göçmen kardeşlerin İran'da bulunmasının tüm masraflarına rağmen İran'a dış yardım tahsis edilmemiştir. Rızaha, İran'la dostluk bizim için çok önemli ve ilişkilerimizin dostça kalmasını ve genişlemesini istiyoruz. Bizim ve sizin için önemli olan bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasıdır, dedi. Kavakçı da Türkiye, PKK ve bölgedeki diğer gruplara da verilecek olan Amerikan silahlarının bölgede yayılmasından ve bölge ülkeleri arasında iç savaşlara yol açmasından endişe duymaktadır. Bu koşullar yüksek risklidir ve bu yüksek riskli koşulların ortadan kaldırılması için bölge ülkelerinin bir araya getirilerek birbirleriyle işbirliği içinde ele alınması gerekmektedir. Aksi halde bölge Suriye ve Afganistan'daki mevcut durumdan daha fazla gerilimle karşı karşıya kalır, dedi.
Lübnan Direniş İş Grubu İran petrol gemileri Lübnan'a yaptırım uygulanmasını umut edenleri rezil rüsva ettiğini bildirdi. El Neşre sitesine göre Lübnan parlamentosunun direniş grubu Beyrut'un çıkarlarına aykırı olma karşı duruma gereğini vurguladı ve İran İslam Cumhuriyeti petrol gemilerinin Lübnan'a hareketini direnişin kendisini yabancı hakimiyetinden kurtarmak kararlılığının bir işareti olarak nitelendirdi. Yayınlanan bildiride şu cümleye yer verildi. Lübnan'da aktif bir hükümet olmadan mevcut durumun devam etmesi Lübnanlıların çıkarlarına, gelişme ve büyüme fırsatlarının israfına aykırıdır ve bu durumda Lübnanlı düşmanlar kendi isteklerini bu ülkeye empoze etmek için daha fazla fırsat sunmaktadır. Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran petrol gemilerinin Lübnan'daki hareketini Lübnan ambargosuna yatırım yapan ve büyük umutları olan kişileri ifşa etmekle suçladı. Bildirdi Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan halkına yardım etmek ve Lübnan halkının aşağılanmasını ve ekonomik yaptırımların devamını önlemek için İran'dan akaryakıt satın almakta ısrar ettiği ve bu durumun Amerikan Hizbullah aleyhinde sert tepkisine neden olduğuna yer verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere 19 ila 22 Eylül'de Amerika'ya gidecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 ila 22 Eylül tarihleri arasında Amerika'ya gidecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Genel merkezde düzenlenecek zirvede katılımcılara hitap edecek. Zirve kapsamında Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Ziyaret, Amerika ile Türkiye arasında S-400 olarak bilinen Rusya savunma sistemlerinin satın alınması konusunda derin ihtilafların ortaya çıkması gibi bir ortamda gerçekleşiyor. Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika kabul ederse Amerikan yapımı Patriot savunma sistemlerini Türkiye satın alabilir, demişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı. Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığını 30. yılını tebrik ederek Tacikistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'daki kriz sebebiyle Amerika'yı suçlayarak Afganistan'daki Yeni krizin sebebi kendi değerlerini empoze etmeye çalışan Amerika'nın sorumsuz girişimleridir. Amerika'nın çekilmesinin ardından oluşan krizin bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği belirsiz dedi. Putin, Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen 13. BRICS ülkeleri zirvesinde Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Küresel istikrarın son dönemde zarar gördüğüne dikkat çeken Putin, stratejik istikrarı oluşturan sistem gözle görülür bir şekilde bozuldu. Eski bölgesel çatışmalar sonlanmadı, aynı zamanda yenilenen bir güçle tekrar alevleniyorlar diye konuştu. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede yeni bir krizin yaşandığına işaret eden Putin, Afganistan'daki yeni krizin sebebi kendi değerlerini empoze etmeye çalışan Amerika'nın sorumsuz girişimleridir dedi.
Pakistan'ın Afganistan'ın Panjshir kentine askeri müdahalesiyle ilgili uluslararası medyada çıkan haberlere Pakistan'dan tepki geldi. İRNA'ya göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı Perşembe gecesi bir bildiri yayınlayarak bazı uluslararası medya kuruluşlarında son haberler Pakistan'ın Panjshir'deki olaylara katıldığına dair ithamlarda bulunulmuş ve bu iddialar asla Pakistan olarak kabul etmediğimiz bir durumdur cümlesine yer verildi.
Taliban, Amerika'nın 2020 yılında imzaladığı Doha Anlaşması'nda yaptırım listesinden çıkarması gereken isimler konusunda adım atmayarak anlaşmayı çiğnediğini savundu. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid'in ofisine yapılan açıklamada Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Kabil'de ilan edilen geçici hükümete yönelik eleştirilerine tepki gösterildi. Amerikalı yetkililerin Taliban hükümeti üyeleri ve Hakkani ailesi mensuplarının terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırım listesinde yer aldığı yönündeki açıklamalarını provokatif olarak niteleyen Taliban, Amerika'yı en sert şekilde kınadıklarını bildirdi.
Aylardır çimento fiyatlarındaki artıştan şikayet eden ve fiyatların makul seviyelere düşmemesi halinde iş bırakacaklarını söyleyen müteahhitler dün itibarıyla boykota başladı. Türkiye genelinde 24 Eylül'e kadar yapılan tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.
Van'ın Edremit ilçesinde Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan şok ev baskınında 8 Pakistan, 38 Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 46 düzensiz göçmen yakalandı. Bu arada İstanbul Bağcılar'da ise yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 47 kaçak göçmen yakalandı.
Filistin'deki esirler ve özgürleştirilenlerin işleri heyeti yaptığı açıklamada işgal zindanlarındaki Filistinli esirlerin dün genel başkaldırı ve cezaevleri yönetiminin kurallarının hiçbirine uymamak üzere bir sivil itaatsizlik eylemi başlattığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada pazartesi sabaha doğru 6 Filistinli esirin Celbu hapishanesinden kaçması üzerine işgal rejiminin esirlere yönelik şiddet ve baskı uygulamalarının bugün 3. günde devam etmesinden dolayı böyle bir karar verildiği ifade edildi.
Ve son haberimiz, eski Amerikan Başkanı Trump ülkedeki ırkçı sembolün komutanlarından birinin heykelini kaldırmasını protesto etti ve eğer o Afganistan'daki savaşın komutanı olsaydı Amerika yıllar önce savaşı kazanırdı dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın nükleer müzakereleri ters gösterme ve çekinme tehditleri etrafında. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un tek taraflı ve uluslararası sorumluluklara aykırı şekilde kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmadan çekinmesi ve Viyana müzakerelerinin uzamasına sebep olmasına değinmeksizin Amerika'nın anlaşmaya dönmesinden umutlu olmadığını söyledi. Blinken, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmede Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmek için müzakereleri durdurmaya yaklaştığını söyledi. Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da İran'ın müzakere masasına geri dönmesini umut etti. Blinken tarih belirlemeyeceğini fakat nükleer anlaşmaya dönüşün anlaşmanın faydalarından yeniden yararlanmayacağı noktaya yaklaştığını ifade etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın nükleer anlaşmanın mevcut durumdan İran'ı suçlu göstermeye çalışmasına dair alacaklı tavrı Washington'un her zaman kendini haklı çıkartma siyasetleri ve kendi yanlış girişimleri ve hatalarını görmezden gelerek karşı tarafı müsamahakar veya yanlış tutum sergilemekte suçlama çerçevesindedir. Amerikan Başkanı Biden, Eylül 2020'de ve seçim rekabetleri sırasında eski Başkan Trump'ın anlaşmadan çekilmekte hata yaptığını ve Amerika'nın ulusal çıkarlarına aykırı hareket ederek Amerika'yı inzivaya sürüklediğini itiraf etti. Fakat Biden, Ocak 2021'de başkan olarak çalışmaya başladığından beri maksimum baskı siyasetini sürdürürken hangi devletin nükleer anlaşmayı ihlal ettiği ve çekildiğine değinmeden Amerika'nın geri dönüşünü Tahran'ın atacağı adımlarla şartlandırdı. Amerikalı siyasi meseleler uzmanı Joseph Crenshaw, Başkan Biden'ın şimdiye kadar İran'a karşı Trump'ın sonuçsuz baskı siyasetlerine devam ettiğini vurgularken Biden'ın kendi yolunu düzeltmediği müddetçe hayatı önem taşıyan nükleer anlaşmanın yok olma tehlikesinin de var olduğunu belirtti.
Biden hükümetinin mantıksız tutumuna karşı İran İslam Cumhuriyeti Bercam sorumluluklarını ancak Amerika'nın sözde veya kağıt üzerinde değil, gerçek anlamda pratikte tüm yaptırımları kaldırdı ve bu meselenin İran tarafından doğrulandığı takdirde anlaşma sorumluluklarına geri döneceğini defalarca vurguladı. Bu konu son günlerde bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından tekrarlandı. Reisi bir canlı yayında hükümetin Bercam nükleer anlaşma müzakerelerini tekrar geri dönmeye hazır olduğunu söyledi. Yine de müzakerelerin Batı ve Amerika'nın baskıları altında olmaması gerektiğini savundu. Başka bir ifadeyle hali hazırda İran'a karşı maksimum baskı siyasetini izleyen ve bir nevi Trump döneminde İran'a karşı yoğun baskıların devam etmesi yapılan müzakerelerde pozitif bir unsur sayılmaz. Cumhurbaşkanı Reisi açısından müzakereler yaptırımların kaldırılması hedefiyle yapılmalı. Bu yaptırımlar 2018 yılından itibaren Amerika tarafından tek yanlı olarak uygulanırken İran halkı için birçok zorluklara sebep olmuştur. Fakat Amerika geçen veya gelecek müzakerelerde İran'a imtiyaz vermeksizin propaganda çalışmaları yürüterek İran'ın %20 zenginleştirme veya metal uranyum üretmek gibi Bercam dışı adımları hakkında endişeli olduğunu iddia ediyor. Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer merkezlerini denetlemelerinin azaldığına dair yayınlanan raporunu iki taraf arasında ciddiyetsizlik şeklinde yorumladı. Eğer Amerika, İran nükleer ilerlemelerinin kontrol edilemeyen sınırlara ulaşmasından endişeli olduğunu iddia ediyorsa, baskı ve yoğun yaptırım siyaseti yerine Siyonist rejimin isteklerine karşı olarak yaptırımların kaldırılması ve İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmek karşılığında mantıklı bir yaklaşım izlemelidir. Aksi halde eğer yeni Viyana müzakerelerinde yenilgiye uğrarsa bundan Batı dünyası ve özellikle de Amerika sorumlu olacaktır. İran, Bercam Anlaşması'nın devam edebileceğini defalarca vurgulamıştır. Fakat anlaşmanın bir diğer tarafı İran'dır, diğer tarafta Amerika'nın hüsnü niyetini göstermeli ve ilk adımda ise İran'a karşı zalimane yaptırımları kaldırmalıdır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz, Özgürlük Tüneli'nin Filistinli esirlerin İsrail'in itibarına ağır darbesi başlığını taşıyor. Altı Filistinli esir, Özgürlük Tüneli olarak adlandırılan tüneli kazmakta, pazartesi günü ırkçı rejimin en güvenlikli cezaevinden kaçmakla korsan rejim İsrail'in itibarına büyük darbe indirmeyi başardılar. Söz konusu altı Filistinli esir, ırkçı rejimin en güvenlikli hapishanelerinden biri olan Celbu hapishanesinden kazdıkları tünelle kaçmayı başardılar. Tabii ki bu kaçış İsrail rejiminin güvenlik itibarına ağır darbe indirmiş oldu. Irkçı rejim bundan önce de Lübnan ve Filistin'de direniş grupları tarafından tünel kazılmasını defalarca engelledi. Fakat şimdi Filistinli esirler korsan rejim gardiyanlarının en yoğun güvenlik önlemleri altında bulunmalarına rağmen 10 metrelerce tünel kazıyarak hapishaneden kaçmayı başardılar. El Kudüs El Arabi gazetesi 6 Filistinli esirin Calbu zindandan kaçışı hakkında yayınladığı haberinde şöyle yazdı. Görünüşe göre bu operasyon 6 Filistinli esirin kaçışından çok daha derin ve büyüktür. Zira sadece Calbu hapishanesi gardiyanları ve yönetimine bir darbe ile kalmıyor. Üstelik yeni başbakan Naftali Bennett kabinesinin çehresi itibarına da bir darbe sayılır. Eylemlerinde zayıf ve şüpheli kalmakta suçlanan ve eleştirilere maruz kalan bir kabine. İkincisi, Filistinli esirlerin Siyonist rejim hapishanesinden kaçışı, Siyonistlerin aynı zamanda Batı yakası ve Gazze şeridi sınırlarında çatışmaların başlamasında endişeli oldukları ve de 1948 topraklarında yaşayan Filistinler tarafından Siyonistlerin cinayetlerine karşı gösterilere hazırlandıkları bir dönemde gerçekleşti. Siyonist rejim ordusu Gazze şeridinde teyakkuzda olduğu, hatta askerler ve subayların Yahudiler bayramı sebebiyle tatile gitmelerine izin verilmediği bir dönemde Filistinli esirlerin kaçışı korsan rejim ordusu için bir başka şok sayılıyor.
Aslında korsan rejim Filistinli esirlerden böyle ağır bir darbe alacağını asla beklemiyordu. Bu ise ırkçı ve işgalci rejim için büyük bir güvenlik şoku sayılıyor. Haber çevreleri konu hakkında şöyle yazdılar. Özgürlük tüneli, Siyonistlerin kabusuna dönüşen bir terimdir ve bu rejimin güvenlik ve istihbarat çevrelerini şaşkına çevirmiştir. Üçüncüsü, özgürlük tüneli ve Filistin esirlerin kaçışı, korsan rejime karşı Filistinlere yeni bir soluk kazandırdı. Olayın ardından Ramun ve Nakab hapishaneleri esirleri de isyan başlatarak bazı koğuşları ateşe verdiler. Bu yüzden Filistinli esirlerin kaçışı İsrail rejimine karşı yeni ve büyük bir diğer kıyamın ortamını hazırlamış oldu. Buna dayanarak El Celbu hapishanesinde Filistinlerin eyleminin diğer hapishanelere de yayılmasından endişe eden korsan rejim Filistinli esirlerden yüzlercesini yerini değiştirerek merkezi ve güney hapishanelere taşıdı. Aslında Siyonist rejim 1958 yılındaki olayların tekrar yaşanmasından endişelidir. Filistinli Esirleri Destek Kurumu Müdürü Munir Mansur yaptığı açıklamada Filistinli Savaş Esirleri Hareketi tarihinin İsrailli Gale gibi korunan hapishanelerinden kaçma operasyonları ve girişimlerine örneğin büyük bir firara şahit olduğunu belirtti. El Celbu hapishanesi yakınlarında 1958 yılında Arap ve Filistinli esirlerin ilki kaçışı olan büyük firar sırasında Arap ve İsrail esirler gardiyanlara karşı ayaklanarak onların silahlarını ele geçirip onlardan ikisini öldürüp onlarcasını yaralayarak kaçmayı başardılar. Büyük tünel operasyonunun İsrail rejimi için sonuçları göz önüne alındığında bu ağır ve büyük yenilgi nedeniyle korsan rejimin Filistinlilere karşı şiddetini ağırlaştırması, hatta Filistinlilere ve esirlere karşı yeni saldırılarda bulunması beklenebilir. Bu bağlamda Fetih Hareketi'nin seçkin liderlerinden ve Filistin Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Berguti yaptığı açıklamada işgalci rejim Celbu hapishanesinde 6 Filistinli esirin operasyondaki başarısızlık ve yenilgisi nedeniyle esirlere yeni saldırılar ile hıncını çıkarmasını beklendiğini söyledi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Şehriver 1400, Hicri Kameri 3 Zafer 1443 ve Miladi 10 Eylül 2021 Cuma. ...386 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Safer 57 yılında bir rivayete göre Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytindeki ilahi muhibbet olan manevi ve ilmi kemalat İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'da açıkça görülüyordu. İmam Muhammed Bakır Emevilerin zulüm dolu hükümetleriyle mücadele etmekten geri durmadı ve bu yüzden Hicri Kameri 114'te şehit düştü. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Şehriver 1358'de İranlı mücadeleci din alimi ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Ayetullah Seyyid Mahmud Taligani geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Hicri Şemsi 1284'te Taligan köylerinin birinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Mahmud Taligani gençliğinde İran ve dünyadaki siyasi olayları yakından takip ediyordu. Ve Hicri Şemsi 15 Şordat 1342 kanlı kıyam sırasında bu kıyama katılmaktan dolayı 2 yıl hapse mahkum edildi. Ayetullah Seyyid Mahmud Taligani o zamandan sonra defalarca hapse girip sürgün edildi. Ta ki nihayet İran'dan İslam İnkılabı Hicri Şemsi 1357'de zafere kavuşması eşiğinde hapisten çıktı ve İran'ın mücadeleci ve Müslüman halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Ayetullah Seyyid Mahmud Taligani rahmetli İmam Hümeyni'nin emri üzerine İnkılap Konseyi Başkanlığı ve Tahran Cuma İmamı olarak seçildi. Bilgeler Meclisi'nin ilk seçimlerinde Tahran milletvekili olarak meclise giren Ayetullah Seyyid Mahmud Taligani, Despot Şah rejiminin zindanlarında geçirdiği esaret yıllarında Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini tefsir etti. İslam'da Mülkiyet Nizamı adlı eser Ayetullah Seyyid Mahmud Taligani tarafından kaleme alındı. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Şehriver 1361'de önde gelen fakih ve alim Ayetullah Ziyauddin Amuli vefat etti. Hicri Şemsi 1283'te Tahran kentinde bilim ehli ve faziletli bir ailede dünyaya gelen Amuli, babasından dini ilimler öğrenmek için Kutsal Necef-i Eşref kentine gitti. Amuli'nin babası olan Muhammed Taki Amuli, kendi zamanının önde gelen alimlerinden ve filozoflarından sayılırdı. Bu önde gelen alim içtihat makamına ulaştı. ...74 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Safer 1369'da önde gelen alim Mirza Muhammed Ali Şahabadi vefat etti. ...107 yıl önce bugün 10 Eylül 1914'te Almanya ve Rusya orduları arasında Mazori Gölü çevresinde savaş vuku buldu. Bu savaş 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Rusya'nın müttefik güçlere katılması ardından başladı. Bu savaşta Almanlar ellerindeki yeni silahlardan yararlanarak zafer elde etti ve bu savaşta 20 bin Rus askeri öldü ve 45 bin asker de esir oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç.
Yeni Asya.
Binlerce esnaf kepenk kapatabilir.
Milli Gazete.
Merkez lirayı yakacak. Vatandaş fakirleşmeye devam edecek.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Deniz Yıldırım 8 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde işçileşen, yoksullaşan öğrenci başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidarın üniversitelere yaklaşımı malum. Liyakatsiz atamalarla içi boşaltılan üniversitelerde eğitimin niteliğinin yıldan yıla gerilediği de kuşkusuz. Bu işin bir yanı. Araya bir de pandemi girdi, işsizlik ve nitelik kaybı daha da arttı. Şimdi aşısı olan bir virüs karşısında hala aşılanmayan öğrenciler ve kamu personeli ise varken risk alındı ve üniversiteler açılıyor. Yüz yüze eğitimin başlaması, öğrenciliğin pandagojik ve sosyal açıdan da desteklenmesi adına da zorunlu. Elbette ki geçici turizm geliri için ülkenin eğitimini, geleceğini, kuşaklarını feda etmeyen ve planlı, programlı bir iktidar da zorunluydu, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Üniversiteler açık tutulmalı. Yüz yüze eğitimi savunanlardanım. Fakat bunun ekonomi biraz canlansın, taşrada esnafın, ev sahibin bozulanmalı, durumu öğrencilerle biraz olsun düzeltilsin mantığının ötesinde bir planlamayla, programla ve tedbir paketiyle yürütülmesini istemek hakkımız. Bir süre sonra haydi kapattık demesinler diye bu plansız, programsız bakışa eleştirilerim tarihe not düşülsün. Örneğin tabela asmakla üniversite olunmadığı gerçeği şimdi de pandemi döneminde fiziksel şartlardaki eşitsizliklerle birleşiyor. Öğrenci sayısı çok olsun diye artırılan kontenjanlara dar bina, koridor, derslik yapıları arasındaki uyumsuzluk belirginleşiyor. İktidarın nicelik kaygısıyla eğitimden sağlığa, nitelik ihtiyacı arasındaki makas da böylece açılıyor. Diğer taraftan özellikle belirtmek gerekir ki öğrencilerin memleketlerine döndüğü koşullarla bugünkü koşullar arasında maddi açıdan da büyük fark var. Birçok öğrenci pandemi döneminde eğitime erişmekte zorlandı. İnternete erişimi olmadığı için değil sadece, ülkede pahalılık ve geçim zorluğu arttıkça maddi sıkıntısı olan kimi gençler eğitimin önüne geçimi, ailenin geçimine katkı vermeyi koymaya başladı. Öğrencilerin işçileşmesi dediğim olgu böylece pekişti. Bu gençlerin yeniden üniversitelere yüz yüze eğitime nasıl çekileceği sorusunu ciddi ciddi tartışmamız gerekiyor. Üstüne üstlük diyelim ki öğrenciler üniversitelerinin bulunduğu şehre gitmeyi, önce eğitim demeyi tercih etti. İş bununla da kalmıyor. 1,5 yıl önceki şehirler arası otobüs fiyatlarıyla bugünkü karşılaştırın bakalım. Aradaki fark dudak uçuklatıyor. Sadece ulaşım mı? Bu öğrenciler barınmak, beslenmek, sosyalleşmek, eğitimleri için kitap almak zorunda. Bu ise düşen alım gücüyle artan pahalılık arasındaki makasın da üniversite öğrencileri için bir başka sorun olduğunun kanıtı. Kamu kaynaklarının bu sorunları gidermek için kullanılması dar gruplar yerine halk çocukları için seferber edilmesi gerek. Burslar, destekler artırılmalı, ulaşım indirimleri sağlanmalı.
Taha Akyol 8 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde iktidarın propaganda kudreti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de hiçbir iktidar bugünkü kadar propaganda kudretine, propaganda ustalığına ve hatta propaganda başarısına ulaşamamıştı. Bunun birkaç önemli sebebi var. Evvela iktidarın medya üzerindeki kontrolü. kamu kredileriyle, kamu reklamlarıyla, kamu finansmanıyla desteklenen bizden medya, tabii buna baskıyla kontrol edilen medyayı da katmak gerekir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama iktidarın propaganda kudreti medyadan ibaret değil. Propagandayı iyi biliyorlar, iyi kullanıyorlar. Bütün ideolojik iktidarlar böyledirler. İdeolojiler propagandanın her dozunu mübah kılar. Hukuka saygılı, sağduyulu iktidarlar propagandanın bu kadarını beceremezler, etikte bulmazlar. Ekonomik krizin sebebinin yanlış politikalar değil dış güçler olduğuna inananlar hala büyük bir kitledir. Propaganda maharetinin bir yığın örneklerinden biri insan hakları eylem planıdır. Geçen 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı tarafından yine Beştepe'de yapılan görkemli bir törenle açıklanmış, yine bütün haber kanalları canlı yayınlanmıştı. Törende söylenmese de insan hakları eylem planı bir Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği projesiydi. 1 milyon 200 bin avro ile finanse edilmişti. 1 Mart 2021'e yetiştirilmesi gerekiyordu. Öyle de olmuş. 2 Mart'ta hükümetin reform niyetinin belgesi olarak açıklanmıştı. Çok güzel şeyler vardı. Tören konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman da adalet yolundan sapmışsak gerilediğimizi, zayıfladığımızı söylüyordu. Doğru, aynen böyledir. Sayın Erdoğan bunu tarih açısından söylemişti ama AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının da özetidir. İnsan hakları eylem planı 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belgeydi. 2 yılda tamamen hayata geçirileceği belirtilen eylem planının ekindeki uzun listede 1 ay, 3 ay ve 6 ayda şunlar yapılmış olacak diye takvim de verilmişti. Bu takvimi unutmayanlar da çıktı. Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Bölümü Başkanı Mustafa Yeneroğlu dün bir açıklama yaptı. Bir ay içinde gerçekleşeceği belirtilen uygulamalardan hiçbiri gerçekleşmemiştir. Hükümlü ve tutuklulara ziyaretçi listesini değiştirme hakkının verilmesi, çocuklara aile bireyleriyle toplu görüşme hakkının tanınması, E-Devlet üzerinden adli yardım gibi bir ay içinde hayata geçirilebilecek vaatlerin hiçbiri gerçekleşmemiş. Yeneroğlu'nun ayrıntılı açıklamasına göre özetle, 3 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gereken 40 başlıktan yalnızca 16 başlık gerçekleştirilmiştir. 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gereken 84 başlıktan yalnızca 20 başlığın gereği yerine getirilmiştir. Eylem planında açıklananların birçoğu Adalet Bakanlığı genelgesiyle gerçekleşebilecek hususlardır. Torba yasalarla bir gecede kanun çıkarak iktidar bu konularda genelge bile çıkarmamış. Hatırlayacaksınız 30 Mayıs 2019'da yine Beştepe'de yine büyük bir törenle yargı reform stratejisi açıklanmıştı. Birçok vaat arasında hakimlere coğrafi teminat getirilmesi de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık hakim ve savcılara coğrafi teminat getirileceğini söylemişti. Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak hem yargı teminatını güçlendiriyor hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz. Coğrafi teminat yani hakim ve savcıların hoşa gitmeyen bir karar verdi diye HSK tarafından oraya buraya sürülmesinin engellenmesi çok önemlidir. Yargı bağımsızlığı için şarttır. Fakat 2 yıla geçti, ortada bir şey yok.
Kazım Güleç'ü 8 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde Muhalefet ve Kanun Hükmünde Kararnameler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye artık seçim atmosferine girdi. İktidarında, muhalefetinde bütün çalışmaları seçime endeksli. Cumhur'un derdi ikinci ortağını %10'luk baraja takılmaktan kurtarmak. Sırf bu sebeple şimdiye kadar duyarsız kaldığı seçim barajını %7'ye indirme hesabı yapıyor. Ama bu hesap daha küçük ortakların da tepki ve itirazı ile karşılanıyor. Barajı düşürme manevrasının Son anketlere göre %25'e kadar gerileyen büyük ortaktaki oy kaybına ise hiçbir faydası olmayacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ayyuka çıkan hukuksuzluk ve yolsuzluklar, kayırmacı ve ayrımcı uygulamalar, afet yönetimindeki fiyaskolar, iç ve dış politikadaki yanlışların giderek büyüyen faturası, ekonomideki kötüye gidiş AKP'yi daha da aşağı çekiyor. Tek adam rejimi bu gidişatı hızlandırıyor. Böyle bir tabloda güvenilir bir adres arayan seçmenlerin bu arayışına tatminkar bir cevap verme vazifesi tabii ki muhalefetin üzerinde. Hukuk deyince bu alandaki en önemli önceliklerden biri o hal döneminde yapılan ve yakıcı sonuçları hala devam etmekte olan ağır hukuk gasplarına son vermek, bunun için de özellikle kanun hükmünde kararname sorununu çözmek. Hukukun en temel kriterleri hiçe sayılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin yol açtığı çok yönlü ve çok boyutlu yaygın mağduriyetleri olabildiğince telafiye çalışmak. Bu noktada ana muhalefet partisinin hayli zamandır farklı illerdeki kanun hükmünde kararnamelerle bir araya gelip sorunlarını dinleyerek yaptığı çalışmalar ve Kılıçdaroğlu'nun sözüm söz kanun hükmündeki kararnamelerin problemlerini çözeceğim beyanı önemli. 5 yıldır kararnamaya devam eden bu sosyal yaraya artık bir neşter atılması, daha fazla ertelenmesi mümkün olmayan bir zaruret. Bu yapılırken son süreçte iyice çığırından çıkarılan terörist suçlaması da evrensel hukuk kriterleri çerçevesinde tanımlarına uygun şekilde netleştirilip vuzuha kavuşturulmalı ki bu alandaki mağduriyetler de bitsin.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsöy'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsöy'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsöy'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a giden yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hucurat suresinin 13. ayetinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nas in خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ.
Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Yeryüzünde yaşayan tüm insanların şekil, renk, dil ve diğer özellikleri bakımından aynı olduğunu düşünün. Peki, acaba bu durumda insanların kimliğini tespit etmek mümkün veya kolay olabilir miydi? Yüce Allah'ın hikmet ve gücünü gösteren nimetlerden biri, insanları çeşitli açılardan farklı yaratması ve farklı dilleri ve şiveleri konuşan çeşitli kavimleri ve ırkları meydana getirmesidir. Bundan başka her ırkta da insanların her biri eşsiz özelliklere sahiptir. Hatta ikizler bile her açıdan birbirine benzemediği bilinmekte. Nitekim ebeveynleri ve yakınları onları kolayca ayırt edebilmektedir. Kur'an-ı Kerim bu ayette insanların ırk ve cismi özellikleri bakımından birbirinden farklı yaratıldığına işaretle şöyle buyurmakta. Bu farklılığın sırrı insanların birbirini rahatça tanıyabilmeleri ve sosyal ilişkilerde ve teamüllerinde sıkıntı yaşamamalarında yatmaktadır. Gerçi bazı kavimler ve ırklar bu farklılıkları kendilerinin üstünlük işareti gibi sayıyor. Ayet ise bu iddiayı reddederek şöyle buyurmakta. Hepiniz aynı babanın ve aynı annenin evlatlarısınız ve kökünüz Adem ve Havva'ya uzanır. O zaman üstünlük taslamanın bir alemi yoktur. Allahu Teala katında ise ancak insani ve ilahi açılardan kemale eren ve yücelmeyi başaran kullar özel yeri ve saygınlığı vardır. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Hiç kimse başkasından ırk veya renk bakımından üstün değildir. Tüm insanlar aynı anne ve babanın soyundandır. Kadın veya erkek olmak, şekilde, renkte, (gülüyor)